Hayata dokunan sözler.
Evet, hayata dokunan sözlerde yine sizlerle birlikteyiz. Sayın Selim Cerrah'la bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Nedir o? Gençlik konusu. Türkiye'nin genç nüfusu şu anda çevresindeki birçok ülkeden çok daha fazla. 7 milyon civarında şu anda Türkiye'nin öğrenci nüfusu var. Gençlik hep bir toplumun motor gücü ola gelmiş. Ama biz gençliği yeterince analiz edebiliyor muyuz? Gençin problemlerinden haberdar mıyız? Ve gençlerle ilgili daha başka neler yapılabilir? Bunu tam da işin ehliyle konuşacağız. Sayın Cerrah, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Hep genç kalan biri olarak.
Teşekkür
önce
ederim.
Önce bir gençlik tarifi alalım mı sizden? Ve gençler bir toplum için niçin kıymetli ve önemlidirler? Buradan başlayalım isterseniz.
Tabii biyolojik olarak belli yaş dilimi arasındaki kuşaklara genç diyoruz her şeyden önce. Bu değişiyor. Bazı ülkelerde işte 13-25, bazı ülkelerde 12-29 değişiyor genel itibariyle. Birleşmiş Milletler'in kayıtlarında da en fazla 29-30 yaşına kadar nüfus genç olarak kabul ediliyor.
Kabul ediliyor.
Böyle bir şey. Biyolojik olarak tabii ki insanın şey olarak baktığımızda hani bizde eskiden delikanlı derlerdi yani kanı deli gibi akar insan. Biraz da buradan da belki bakmak lazım ona. Şimdi bir genç dediğimiz insan hakikaten hisleri, heyecanları kuvvetli olan, yönlendirmeye ve yönlendirilmeye müsait olan, hareket kabiliyeti fazla olan ve cesur, mert, delikanlı tabii yani yiğit aynı zamanda bir yapıdan, bir bünyeden bahsediyoruz. Şimdi sonuçta arayış halindeki insan aslında bana sorarsanız genç kimdir? Arayan insandır.
Arayan
evet. İnsan neyi aradığını, niçin aradığını yani tam olarak belki bilmiyor olabilir ama arayan insan.
Sorgulayan
tabii mutlaka.
Başlangıç yapacak olan. Evet.
Sualleri olan, derdi olan, ızdırabı olan insan aynı zamanda. Ve aslında genç maya. Maya.
Toplumdaki maya.
Maya. Yani dünün birikimini yarının heyecanına taşıyacak olan maya, insan, genç. Bir hadis-i şerif var. Size gençlerinize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Zira onlar çok hassas kalplidir. Oldukça hassas kalplidir buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Dolayısıyla demek ki genç aynı zamanda kalbi devinimleri açısından, hassasiyetleri açısından da önemli. Bu daha çok Şia kaynaklarında geçen bir hadis-i şerif ama önemli bir hadis-i şerif, olduğunu düşünüyorum. Tabii ki sorumluluk evresinin başlangıcındaki insan aynı zamanda. İnsanı zaten daha önceden bir sorumlu varlık olarak biliyoruz, öyle konuşuyoruz öteden beri. Sorumlu varlık, genç işte bu sorumluluğu hem idrak eden ve hem de bu sorumluluğu hayata taşıyan.
Evet.
Böyle bir hareket halindeki insan diye de belki bunu görmek lazım değerli dostum Serdar Beyciğim.
Peki bütün fikirler, ideolojiler, hatta dinler. Hı-hı. Yani Hazreti İsa'nın havarilerinin yaşlarının çok genç olduğunu okuruz kaynaklarda. Evet. Peygamber Efendimiz'in ilk kendisine İslam'ın vahyin gelmesinden sonra etrafındaki gençlerden bahsedilir. Buradan mülhem bütün ideolojiler Selim Bey, varlıklarını idame ettirmek, düşüncelerini hakim kılmak, kendi boyalarını boyamak için hep gençleri ararlar. Neden? Yani tarih boyunca böyle ola gelmiştir. Derler ki bir fikri yapının, bir ideolojinin, bir inancın genç bir nüfusu var ise gelecek o düşünceye aittir derler. Buradan da galiba gençlere önemli bir misyon, önemli bir görev mi düşüyor?
Yani şöyle, tabii ki düşüyor. Şimdi güçlü liderlerin iki tane temel vasfı var. Biri güç, diğeri basiret.
Evet.
Şimdi bu basiret tecrübeyle de elde edilen bir şey ama güç sonuçta bedeni bir hassasiyetten neşet ediyor, oradan doğuyor. Şimdi Hazreti İsa Efendimizin havarileri gençti, tamam. Mesela bizim cennette müjdelenen sahabilerimiz 10 kişi mesela. Bunların 7 tanesi henüz 30 yaşın altındayken cennette müjdelendiler.
Ya gençler demek ki tarife göre.
Tabii
evet.
Tabii gençler. Mesela Bedir Harbi'ne baktığımızda İslam tarihinde Bedir Harbi'nde katılanların takriben %80'i gençlerden oluşuyor.
Ya.
Hatta yaşlı sahabilerden bir tanesi diyor ki biz bu savaşı nasıl yapacağız, nereden savunalım, nereden saldıralım diyor. Konuşurken gençler işi bitirmiştir diyor.
Ya.
Yani işte Ashab-ı Kehf kıssası anlatılıyor mesela işte evet. Yiğit gençlerin hikayesi, kıssası. Aslında tabii şöyle, şimdi Arapça'da veya Kur'an-ı Kerim'de genç kavramının karşılığı feta kavramı kullanılıyor. Bu feta kavramı benim bugüne kadar tespit edebildiğim 8 yerde geçiyor. Bunun 2 tanesi kadınlarla ilgili, diğer 6 tanesi insanlarla ilgili. Hmm. Yani kadın erkek ayırmıyor.
Ayırmıyor.
Kadınlara 2 tane özel Cenab-ı Hak torpil tutuyor orada gençlerle ilgili
bunu
olarak.
İlk defa duymuş olduk. Güzel.
Yani dolayısıyla burada kadınlarla ilgili olan her iki kullanımda da özellikle onların iffetinin, ahlakının, erdeminin, namusunun kendileri tarafından ve toplum tarafından konuşulması ön plana çıkarılırken erkeklerle ilgili kullanımda daha çok veyahut da diğer insanlarla, gençlerle, gençlik kavramıyla ilgili diğer kullanımda ise daha çok işte oradaki feta kavramının içerisinde yer alan kahramanlık, feragat, fedakarlık, öncü olma vasfı, lider olma vasfı, gözünü budaktan sakınmamak gibi anlamları ifade ettiğini görüyoruz. Mesela bunu kardeş bir kavram da fetanet kavramı peygamberlerin üstün zekalı olmasına işaret eden kavramla peygamberlerin özelliklerinden
İsmet,
bir tanesi
evet,
biliyorsunuz.
Emanet,
fetanet. Ve bu feta kavramından tarihte bizim türetmiş olduğumuz bir de bir kurum var. Fütüvvet Teşkilatı.
Fütüvvet Teşkilatı.
Ahilik. Hı-hı. Yani ahilik teşkilatının temel özelliği ne? Ahilik teşkilatı aylak olmamayı, başıboş gezmemeyi, meslek sahibi olmayı, edep sahibi olmayı. Mesela bugün literatürde yeni de kitaplarda çoğalıyor bu konularla ilgili olarak fütüvvetnameler yayınlanıyor, eski fütüvvetnameler. Onlara okuduğumuzda fütüvvetnameleri gördüğümüz şey şudur, işte Hacı Bektaş Veli'den özellikle neşet ederek işte eline, diline, beline hakim ol düsturunun o fütüvvetnamelerin çelik çekirdeğini oluşturduğunu
eyvallah.
Görüyoruz. Hacı Bektaş Veli'ye de Allah rahmet eylesin.
Amin,
yani çok
eyvallah.
O işte o eş zamanlı
Evran değil mi?
Ahi Evran, Evhadüddin Kirmani, işte Nasrettin Hoca.
Kirmani.
Nasrettin Hoca da işte bir ahi lideri, ahi şeyhi aynı zamanda. Onlar işte bu ahilik teşkilatını Selçuklu döneminde ve Osmanlı döneminde, özellikle Selçuklu döneminde ama daha çok kurgulamışlar. Her bir zaviyenin etrafında bir meslek erbabı bir araya gelmiş, oraya girenler mutlaka işi gücü olanlar olacak. Aylak insanları oralara kabul etmemişler.
Hı hı.
Yani bizim geleneğimizde şimdi bir tekke var, bir zaviye var. Tekke her isteyen veyahut da kabul edilen herkes girebiliyor. Ama zaviyeye girebilmek için bir mesleğinizin olması, bir işinizin olması gerekiyor. Hani dilimizde de sen hangi zaviyeden bakıyorsun bu mevzuya diyoruz ya.
Oradan geliyor.
Yani
hangi mesleğin erbabısın, hangi mesleğin doktor musun,
tabii yani.
Falaycı mısın? Değil mi? Yani,
Hangi tecrübeyi biriktirerek bu birikimi, bu bilgiye ulaştın da böyle bir hüküm veriyorsun? Yani bana bakış açının menşeini söyle, kaynağını söyle şeklinde görüyor. Dolayısıyla gençlikte demek ki bütün bunlarla beraber bizde asıl olanın bir anlamda birikim, bir meslek, bir sanat olması gerekiyor. Mesela çok ilginçtir bu şeyde ahilik teşkilatı Anadolu'da kurumsallaştığında hemen hemen her mesleğin ahilik teşkilatında bir zaviyesi var ve o zaviyenin başında da bir piri var tabii. Yani o orada hem onların meslekte ilerlemesine hem de maneviyat kalben ilerlemesine yardımcı oluyor. İki türlü bir
maddi,
iki kanatlı bir kuş,
kuş
orada inşa ediyor. Şimdi ve dört meslek var ki bunların zaviyesi yok. Şeyhi yok, üstadı yok, piri yok. Nedir bunlar? Ahilik fütüvvetnamelere baktığımızda bu önemli bir şeydir bu. Birisi seyyatlık, kasaplar. Kasapların bir piri yoktur. Bir kasap meslekten ayrıldığı zaman masatını ve bıçaklarını çırağına miras bırakmaz, gömer. Çünkü onu o kan akıtmıştır yani, öldürmüştür. Ölüme yol açan bir şey.
Meslek.
Miras bırakılmaz. Yani o mesleği öğretirsin ama aleti miras bırakamazsın. Hmm. Diğer aletler bırakılır çıraklara. Bir tanesi avcılar. Avcılar da onlar da öldürdükleri için onların da bir şeyhi, bir piri yoktur. Bir tanesi dellallar. Yani işte bizim gibi gazeteciler diyeyim istersen.
Çığırtkanlar. Münadiler.
Münadiler. Yani evet, bunun da bir piri yoktur. Kural tutturmak, bu işlerde bir yapı oluşturmak, ne bileyim meslek, hani sürekli zaman zaman meslek ilkeleri yayınlanır bizim mesleğimizde de bunlara uymamak için yayınlarız bunlar genelde maalesef.
Arkasından dolanmak için.
Arkasından dolanma. Bilelim ki nereden kaytaracağız.
Nereden kaçacağız yani.
Nereden kaytaracağız diye. Bir diğeri de tellaklardır. Hamamlardaki tellaklar. Onlar da insanın kiriyle, o kiri arındırmakla uğraştıkları için. Dolayısıyla şimdi Serdar Beyciğim, yani gençler evet bir davaya sahip çıktıklarında o davayı geleceğe taşırlar. Doğru. Davaya da, her dava da sahip çıkılmak için var olmuştur. Bu da doğru. Ama bu işleri yaparken de neyi esas almak gerekiyor? Bir kere hüsnü niyeti esas almak gerekiyor. İki, gençlerimizi bizim bu toplumumuzda şu anda eğitim sistemine baktığımızda daha çok üniversite hazırlığın merkeze alındığını görüyoruz. Mesleğe hazırlığın merkeze alınması gerekiyor. Meslek liselerinin bu anlamda yaygınlanması gerekiyor. Burada da bir zihinsel hatamız var. Belki eğitim konusunu konuştuğumuzda bunu konuşuruz ama
evet,
mesela meslek lisesi mezunlarına biz ara eleman diyoruz. Yani bu çok incitici bir tabir. Yani bir insan bir makinenin dişlisi değildir ki ona ara eleman
diyelim. Tabii.
Tabii yani nitelikli şey diyelim, personel yani personel diyelim veya başka bir adlandırma yapalım buna diye de düşünmek lazım.
Düşünmek lazım.
Evet yani.
Evet şimdi Çin atasözü olarak söylerler de hani önümüzdeki yılı düşünüyorsanız pirinç yetiştirin. 10 yıl hesap ediyorsanız kavak yetiştirin ama önümüzdeki 100 yıla, 1000 yıla sari bir söze sahipseniz gençlik yetiştirin derler.
Evet.
Demin ki Maya benzetmesi de çok hoşuma gitti. Gerçekten Maya dediğimiz şey bir kazan süte bir kaşık yoğurt koyuyorsunuz ve o bir kazan sütü yoğurda çeviriyor. O
evet.
Probiyotikler gece boyunca ısısını iyi ayarlarsak, iyi muhafaza edersek bütün bir toplumu dönüştürebiliyorlar. Yani bu anlamda ben Suriye gezisi esnasında 2010 yılında bu Arap Baharı'ndan önce bir Suriye gezisi yapmıştık. Sitli Zeynep denilen Hazreti Zeynep'in kabrinin olduğu kabristana gittiğimizde
gidiyor.
Bir kılıç aldım evet. Orada. Kılıç üzerinde şu yazıyordu. La feta illa Ali.
La
seyfe illa Zülfikar. O feta kelimesi ilk kez orada karşılaşmıştım da.
Eyvallah.
Eyvallah. Peki,
hadis-i şerif tabii.
Hadis-i şerif değil mi?
Evet.
Yani biz ama genç deyince de bir oradan birazcık Hazreti Ali de isterseniz ruhunu okşayalım.
Eyvallah.
Allah onun şefaatimize nail eylesin.
Amin.
Yani Hazreti Ali bu genç deyince iyi bir model değil mi Hazreti Ali?
Kesinlikle Hazreti Ali Efendimiz tabii gençliğin çok önemli modellerinden bir tanesi. Bir kere Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Peygamber'in evinde yetişmiş bir model, rol model. Şimdi hem sünnilik açısından hem şiilik veya alevilik açısından baktığımızda Hazreti Peygamber'den sonra ikinci ortak noktamız Hazreti Ali Efendimiz.
Eyvallah.
O hem Ehli Beyt'in, Hazreti Peygamber'in sülalesinin, soyunun devamının merkezi hem de aynı zamanda ilmi şehri, ilmi şehrin anahtarı. Yani büyük bir kahraman aynı zamanda fütüvvet ehli, yiğitlik, mertlik, cengaverlik her şey onda. Çok ilginçtir. Mesela Hazreti Ali Efendimiz şeye gidiyor, Hayber'i fethetmeye. Diyor ki Hazreti Peygamber bu kılıcı birisine vereceğim. Allah onun eliyle Hayber'i fethi nasip edecek diyor. Sabah oluyor Hazreti Ali'ye kılıcı veriyor. Atın üzerine şöyle atını şaha kaldırıyor Hazreti Ali. Kılıç, o çatallı kılıcı da Zülfikar havada.
Elinde.
Şimdi o esnada Efendimiz ona önce etrafındakilere diyor ki Allah bu yürüyüşü sevmez ama savaş için olan hariç diyor. Bu önemli bir düstur. İki, savaş meydanında kahramanlık, şecaat önemlidir çünkü. İkincisi Hazreti Ali'yi durduruyor ve diyor ki ey Ali bir düşman kavmin üzerine gidiyorsun. Onlar öldürmek için tabii savaş bu sonuçta. Ya öleceksin ya öldüreceksin.
Ya öldüreceksin, ya öleceksin.
Kuralı bu işin. Unutma ki diyor senin elinle bir kişinin hidayete ermesi kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır senin için diyor. Yani dolayısıyla Hazreti Ali yaşatmak için yaşamış bir insan. Böyle bir
genç.
Bir
yaşatmak genç. İçin yaşamış bir
tabii
genç.
Ve evet. Cennet gençlerinin efendisi olan Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimizin de babası aynı zamanda.
Efendimizin damadı. Ona hem ilmini verdi hem sülbünü verdi derler ya. Yani tabii. Göz nuru, göz ciğer paresi, can paresi Hazreti Fatıma'yı verdi. Bu anlamda Hazreti Ali tarihsel olarak da bizim Anadolu'da onun cenkler okutulurdu yakın zamanlara kadar.
Tabii, Hazreti Ali cenkleri tabii bizim köy evlerimizde. Tabii. Yani Karadavutlar, Hazreti Ali cenkleri. Ben yetiştim o günlere. Yani eyvah. Bizim evimizde okunurdu bunlar. Ya. Karadavutlar, Hazreti Ali cenkleri. Çocukluğumuzda rahmetli büyük babam birlikte okurduk. O hikayeleri şey yapardık. Yani bunlar önemli şeyler. Tabii önemli değerler. Tabii bu büyükleri izleyebilmek için de bazı şeyleri yapabilmek gerekiyor her şeyden önce. Şimdi bir kere bizim toplumda orta kuşak, yaşlı kuşak ve gençler arasında bir gerilimi bir şekilde hissediyoruz, görüyoruz. Bunun da sebebi nedir? Bizim mesela ben kendi gençliğimden söyleyeyim size, sizinkisi de öyledir. Ben üniversiteyi kazandığımda çantamı omuzuma aldım, atladım Ankara'ya geldim. Okumaya geldim. Kimse elimden tutmadı. Kimse beni bir yerlere emanet etmedi. Çantamı omuzuma verdiler sadece. Buyur ve git, işini yap. Biz bu özgüvene sahiptik. Evet. O zor şartlarda. Şimdi birkaç yıl önceydi. Benim bir dostum İstanbul'da yaşıyor. İstanbul Türkiye'nin en büyük şehri. Oğlu Ankara'da üniversite kazandı. Yurt lazım. Beni aradı. Gönder dedim. Delikanlı gibi. Biz onu yerleştiririz bir yere dedim. Yok hocam ben getiririm dedi. Getirdi. Getirdi, fırçaladım onu. Dedim ki sen İstanbul'a giderken dedim, sen elinden tutan oldun mu? Olmadı. Sen niye bu delikanlı elinden tutup buraya getiriyorsun?
Üniversite okuyacak ya.
Üniversite okuyacak dedim ya. Yetmedi, iki sene sonra kardeşi kazandı. Onu da abisine emanet etmedi. Onu da tuttu getirdi. Bir daha fırçaladım onu. Şimdi biz tabii çocuklarımızı yetiştirirken, daha çocukluk çağında onları gençliğe hazırlarken törpüleyerek hazırlıyoruz. Bizim evlerimizde yap kelimesinden çok yapma, teşvikten çok tehdit ve tazir. Azarlama var maalesef. Dolayısıyla bunlardan
olumsuz cümle daha çok.
Daha çok olumsuz bunlardan. Cümle. Ben bu konularda özellikle yani dinleyicilerimizin tabii herkesin interneti var. Yani sevgili Acar Baltaş'ı, evet. Ne bileyim Doğan Cüceloğlu'nu veya evet. Üstün Dökmen gibi veya Kemal Sayar gibi bu konunun duayeni olan insanların bu konularla ilgili videolarını özellikle bulup izlemelerini özellikle istirham ediyorum. Yani evet. Ergenlere nasıl davranmamız gerekiyordan daha ziyade nasıl davranmamamız gerekiyor konusunda bir farkındalık oluşturmamız da gerekiyor. Her şeyden önce diye düşünüyorum değerli dostum.
Eyvallah. Ben yine oradan gideyim. Siz buradan üzerine tamamlayın. Yani Medine'ye geldikten sonra Efendimiz Allah'ın kendisine vahyettiği dini bir yandan tebliğ ederken, onu ete kemiğe büründürürken Ashab-ı Suffa diye bir yapı da oluşturdu. Yani bu Ashab-ı Suffa hemen kendi küçük odacığının önünde onların kalma, beslenme, giyinme ihtiyaçlarını karşıladığı gençlerdi. Enes bin Malik bunlardan bir tanesiydi mesela. Orada bir yandan gelen vahiyleri kaleme alıyorlar, bir yandan dil öğreniyorlar, bir yandan da o yeni dinin öğretilerini alıyorlardı. Sonra Resulullah bunları yetiştirip kumandan olarak, vali olarak sağa sola gönderiyordu. Biz buradan anlıyoruz ki yani gençleri bu anlamda eğitmek ve onları topluma görecekleri görevlere göre yetiştirmek de bize düşüyor.
Yani şöyle istersen mesela bakalım. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Yemen'e 21 yaşında vali gönderildi. Buyur. Yemen bugün bir büyük bir ülke. Yani ülke. Görüyoruz dünyanın gündeminde olan da evet. Bir ülke. Mesela Hazreti Peygamber Efendimiz'in ölüm döşeğindeyken yola çıkardığı son ordunun komutanı Üsame bin Zeyd 18 yaşındaydı. Ya. O ordunun içinde Hazreti Ebu Bekir vardı, Hazreti Ömer vardı, Hazreti Ali vardı. Askerdi evet. Onlar ama Hazreti Halid de askerdi orduda ama Üsame 18 yaşında ordunun komutanıydı. Evet. Yani bugün Türkiye'de biz bu mesele...
Sorumluluk vermeye söylediğiniz için tam da teyit için söylüyorum. Tabii. Çok daha
yani
sorumluluk
verelim. Önemli bir şey bu. Sorumluluk vermeden yetiştiremeyiz. Şimdi bir kere gençlerimizi hedef koyarak ve endişelerden uzak yetiştirmemiz gerekiyor. Yani hep korku kültürüyle olmaz bu işler. Yani korkutarak veya korkarak. Hayır yani öyle değil. Ya işte efendim bunlar ana kuzusu işte falan filan. Ya biz de ana kuzusuyduk yani ama analarımız bizi çırılçıplak sokağa salıyordu. Yani biz ayakkabıyı çok geç gördük.
Artık
yani.
Koç olsun kuzuluktan koça doğru geçelim ya.
Yani bu işleri öyle çok abartmamak lazım kanaatindeyim ben. Çocukları yani... Tabii ki bu kişisel gelişim furyasının getirdiği sahte özgüvenle değil.
Eyvallah.
Yani bu kişisel gelişim benim ciddi anlamda karşı olduğum hususlardan.
Buna da dikkat çekmemiz gerekiyor.
Çünkü orada kendi önünden çekil, işte yapabilirsin, başarabilirsin şeklindeki sahte bir özgüven de egolar şişiriliyor. Sonra en ufak bir başarısızlıkta büyük ruhsal çöküntülere sebebiyet veriyor. Kişisel gelişim bir tuzaktır. Bundan uzak duralım ama kişilik gelişimi önemlidir. Manevi gelişim önemlidir. İnsani gelişim önemlidir. Biz bu insani gelişim, manevi gelişim, kişilik gelişimi endekslerinde gençlerimize rehberlik yapıp onları yukarıya doğru tırmandırmamız gerekiyor. Bunun da temel argümanlarından bir tanesi bizim maalesef kaybettiğimiz bir temel değer büyük ailedir. Çekirdek aileye dönüştük, artık çitleyip atıyorlar bizi. Yani bunun bir tuzak olduğunu görelim. Şimdi genç kızlarımız kaynanayla birlikte oturmak istemiyor. Anneler de kızlarının kaynananın yanında oturmasını, gelin gitmesini istemiyor.
Halbuki
kendi oğlunu, kendi gelinini de yanında tutmak istiyor. Böyle bir açmazında içerisindeyiz.
Evet.
Dolayısıyla yani bu konuda kuşaklar arasında kültür, görgü, nezaket, edep, hayat aktarımı böylelikle kopuyor. Koptuğu için de biz bir boşlukta çocuklarımızı büyütüyoruz. Yani arafta hayatlar yaşatıyoruz çocuklarımıza. Bu kötü bir şey ve bunun neticesindeki büyük problem ortaya çıkıyor. Bir amaçsızlık, bundan daha kötüsü de kötü amaçların kurbanı olmak. Yani insan için, özellikle gençler için amaçsızlık, ne yapacağını bilmemek, kendine hedef koyamamak çok büyük bir tehlike. Ama başkalarının size dayattığı kötü amaçlar ondan daha büyük bir tehlike. Yani dolayısıyla bu iki büyük problemle yüzleşmemiz gerekiyor. Amaçsızlık, yani hedefi belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Buradan onu anlamak lazım belki, ama kötü amaç her iki dünyayı da kaybettiriyor insana. Yani amaçsız insan gelecekte gene kendine bir amaç üretebilir. Yaşı biraz daha ilerlediğinde doğru amaçlara doğru koşabilir, ama kötü amaçlarla zehirlenmiş olan, zihni, aklı, kalbi kirletilmiş olan insanlar büyüdükçe daha kötü oluyorlar. Şimdi şöyle diyelim, yani belki mahalle kültürü çok kalmadı ama mesela köylerde bizim hala vardır bu. Mesela gençliğinde hırçın olan, gençliğinde yıkıcı olan, kırıcı olan insanlar yaşlandıklarında çok düzelmiyorlar. Daha hırçın, daha kırıcı oluyorlar.
7'de neyse 70'inde odur cümlesi buradan demek istiyor. Atasöz, eyvallah.
Yani dolayısıyla şimdi yani bu hayat basamak basamak ilerliyor. Yani bunu basamaklarda tedavi edemiyorsak asansörle düzeltemeyiz.
Düzeltemeyiz. Şimdi gençler hep şunu düşünmüşümdür. Neden daha bu kadar cesaretli, atılganlar? Bir büyüğüm şöyle demişti. İnsan yaşı ilerledikçe, yaş aldıkça, 40-50 yaşlara geldikçe kaybedecek, hesap edeceği birçok şey oluyor. Ama gençler hayatın başında olmaları hasebiyle hasbi, samimi ve kaybedecek çok fazla şeyleri yok. O yüzden cesaretleri biraz buradandır. Peki biz bu cesareti, bu enerjiyi, bu gücü, bu direnci, bu mukavemeti, hani Oscar Wilde mi diyordu? Yaşlılar yapabilse, gençler bilebilse.
Evet.
Gençler bilemiyorlar. O bildirme anlamına siz çekirdek aile değil de büyük aile önerdiniz. Neden? Dedenin ve nenenin, amcanın, dayının, teyzenin bilgi birikimlerini, hayat tecrübelerini, yaşanmışlıklarını aktarma. Bedavadan seminer, bedavadan
eğitim. Bunu hayatın içinde aktarmak.
Aktarmak, yaşayarak aktarmak. Hal olarak, eyvallah. Bundan geri kalıyoruz. Onun dışında bir de sosyal medya çıktı şimdi. Yani normal çekirdek ailelerde bile bağımlılık olarak çıktı. Anne babanın da etki ve tesirinden çocuklar hızla uzaklaşıyorlar. Bunlara karşı neler yapmak lazım? Ne gibi tedbir almak lazım?
Yani tabii bağımlılık meselesini daha çok uzmanlarıyla belki konuşmak lazım, ama benim önerim şu: çok bu konularla ilgili bakanlıktaki, Gençlik Bakanlığı'ndaki görev sebebiyle çok değişik istişare toplantılara katıldım. Oradan aldığım bir tane temel şey var. Bağımlılıkla mücadelenin mivheri, ana ekseni bağ kurmaktır. İlgi. Yani bilgi bey çıkar, ilgi kalır geriye. İnsanın
önce ilgi kuracağız.
İlgi.
Sonrasında bilgi vereceğiz.
Bağ
belki.
Kurmak yani.
Bağ. Anladım.
Şimdi ailelerde neden bu medya, sosyal medya veya televizyon çok baskın hale geliyor karakter şekillendirmesinde? Çünkü sohbet etmiyoruz. Sohbeti öldürdük biz. Birbirimize konuşacak sözlerimiz yok. Belki birbirimize tahammül edecek.
O yüzden hayata dokunan sözler olsun dedik.
Eyvallah.
Zaten.
Yani bir şekilde nitelikli sohbetler aile içerisinde yapmak gerekiyor. Özellikle çocuk yaştan itibaren aile meclisleri kurarak, çocukların fikirlerini sorarak onlarla ilgili kararları oluşturmak gerekiyor. Yani gene biz kendi kararımızı alalım, ama o kararı ona hani evet evet diye bir metot vardır. Yani,
evet.
Yani onu birkaç şeyi evet müspete evet dedikten sonra onun menfi gördüğünü de evet dedirtebilir.
Evetleştiremez.
Evet evet metodunu araştırırlar zaten. Özellikle evet. Dale Carnegie'nin bu konuda çok güzel çalışmaları var. Dolayısıyla bu tür metotlarla aile meclisini etkin, aktif hale getirmek gerekiyor. Kararları istişareyle almak gerekiyor. Ve mesela şimdi diyelim ki evin önünde parkta yolda yürüyorsunuz. Çocuğun illa sıkı sıkı elini tutmak değil yani, tamam mı? Yanında tutmak. O istediği zaman eline tutsun, istediği zaman bıraksın. Onda hem bir güvenlik hem bir özgüven. Yani istediğim zaman elini tutabilirim, istediğim zaman bireysel yürüyebilirim. Yani çok mu korumacı davranıyoruz sanki böyle bir şeyimiz
var. Çok korumacıyız.
Bu korumacı davranış onlarda nasıl tahribat yapıyor bunu ölçemiyoruz. Evet. Ama bu ölçüyor. Bu onları hayattan ve bizden koparıyor. Şimdi ev içerisinde WhatsApp üzerinden mesajlaşıyoruz. Ya. Yani şimdi şeyde bizim Karadeniz'de geçen bir kıraathanenin camındaki yazıyı paylaşmışlardı sosyal medyada. Bizim kıraathanemizde wifi yoktur, şifre sormayın, arkadaşınızla muhabbet edin diye.
Ha, çok güzel.
Evde de zaman zaman şifreleri fişi çekmek gerekiyor çekmek zaman gerekiyor. Zaman. Veya şöyle bir sosyal medya repliği de vardı. Ya geçen gün bizim evde elektrikler kesti. Aileyle beraber oturduk sohbet ettik. Bayağı iyi insanlarmış.
Fena adamlar değillermiş. Eyvallah, harikasınız. Eyvallah.
Yani... Dolayısıyla şimdi aksi ne oluyor? Aksi problemleri. Şimdi dedik ki iki büyük problem var. Amaçsızlık, kötü amaç. Tamam ama bundan başka iki tane büyük de tehlike var. Yani bu tehlikeleri de görmek gerekiyor. Şimdi gençlerde bir radikalleşme, iki sekülerleşme diye iki hastalık var.
Biraz yani, da bunları konuşalım.
Biraz
eyvallah.
Da bunları konuşalım. Yani şimdi radikalleşme dediğimizde ne oluyor? Mesela diyelim ki ait olduğu veya kendisine ait hissettiği siyasal parti körkütük savunmak veya İşte diyelim ki ideoloji, cemaati, inancı. İdeoloji, inancı. Mesela gezi olayları meydana geldiğinde bu gezi olayların için sokağa çıkan insanların büyük bir çoğunluğu bu olayı tezgahlayan tezgahtarların niyetinden habersiz de ama radikal bir şekilde oraya tutundukları için o yıkıcı hadiseleri yaşadık.
Doğru.
Veya FETÖ olayları, FETÖ bu ülkede 15 Temmuz'da insanlara ölüm kusarken yani ne oldu da birileri... Ya bu ölüm makinesine dönüştüler. Hani bunlar işte altında ne? İşte radikalleşiyorlar belli bir aşamadan sonra. Herhangi bir cemaate, herhangi bir lidere, herhangi bir fikre sorgulamaksızın mutlak itaat kültürüyle yetiştiğinizde ki Batı'da buna kült hareketler deniyor. Bir kültün parçası haline geldiğinizde aklınız tatile gidiyor artık. Ya. Ve kurban haline dönüştürülüyorsunuz. Dolayısıyla kıymetli dostum şimdi aklın köleleştirildiği bir dünyada bizim makul işler yapabilme sınırımız kayboluyor. Bu bir hastalık. İkinci bir hastalık da sekülerleşme. Yani dünyayı tek amaç haline getirmek. Dünya tek amaç olarak görüldüğünde bu zaman birçok şeyi kaybetmiş oluyoruz. Yani dünya ahlakı kaybettiriyor bize dünyayı tek amaç haline getiriyor. Ailelerimiz ne yapıyor? Anneler mesela diyelim ki köylerde okuyamamış anneler kendi okuyamamasının ızdırabını kız çocuğunu onun sevmediği bölümü okutarak kendisi anne ne istiyorsa kızını oraya yönlendiriyor. Veya o onu fark etmiyor. Yani sonuçta kendi hayallerimizi çocuklarımız üzerinde uyguluyor. Ve ne esas alıyoruz? Daha çok para kazansın, daha çok kazanacak mesleklere gitsin. Yani mutlu olacağı işi yapsın demiyoruz yani. Şimdi ben buraya gelmeden önce berberde tıraş oldum. Sizin karşınızda, gerçi dinleyicilerimiz görmüyor bizi ama en azından sizin karşınızda yakışıklı olayım diye. Şimdi berberin yanındaki çırak ayrılmış. Dedim ki yani ne yaptın? Bulamadım mı? Hocam yetişmiyor dedi yani. Tam bu bir meslek yani. Şimdi herkes elektronik mühendisi olsa, herkes uçak mühendisi olsa, herkes tıraşı siyaset bilimcisi olsa ya. Yani tıraşı kim yapacak? Bizim sakallar uzadığında ne yapacağız? Yani,
tamam.
Yani o açıdan biz şimdi meslekleri de konuşurken çok kazandıran değil, çok huzur bırakan meslekleri insanlar açısından belki seçmek gerekiyor. O açıdan Türkiye'de belki bu konuyla ilgili son söyleyeceğim şu olsun. Bu ahilik kültürü meselesini iyi okumak, iyi anlamak gerekiyor, iyi tartışmak gerekiyor.
Eyvallah.
Yani bunu önemli, önemsemek lazım değerli
çok
dostum.
Çok teşekkür ediyorum.
Estağfurullah.
Yani evet bu bölümde gençleri konuştuk. Hayata dokunan sözlerle Sayın Selim Cerrah'la. Bu yayının size ulaşmasında teknik masada Hülya Aydoğan, yapımında Aydan Oran bizlere yardımcı oldular. Önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya kadar, başka bir konuda buluşuncaya kadar hoşça kalın.
Hayata dokunan sözler.